Ayrım 4.
Haberi getiren polise gidebilirsin dedim. Beklediği takdiri görememenin yarattığı düş kırıklığıyla polisin omuzları düştü, göğsü indi ve kolu kanadı kırık kuşlar gibi sarsak adımlarla odadan çıktı. Müdür ve amir ikisi birden aynı anda "ben dememiş miydim?" diye söze başladılar. Ama amir ilk söz hakkının daima müdüre ait olduğunu anımsayarak cümlesini tamamlayamadı. Müdür amirin bu saygısızlığına bozulmuştu ancak belli etmemeye çalışarak sözlerini sürdürdü. "Evet, işte benim dediklerim ve tahminlerim tamamen doğru çıkıyor. Ben dememiş miydim bu adam çok önemli biri diye? Ya, gördün mü bak? Adam İstanbul'un dışına atılmış ama geri dönmüş. Neden? Evet, neden? İşte, bütün iş burada." Müdür biraz düşündü ve kel kafasını kaşıdı. "Çünkü adamın görevleri var." "Neymiş o görevler?" "Evet, neymiş?" Amire baktı. Amir pür dikkat kendisini dinliyordu. "İşte bu işi çözeceğiz. Mesele bu kadar basit. Dikkat edersen parçalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor." İş bu parçaları yerli yerine koyup birbirine eklemekti. "Öyle değil mi sence?" de. Amir sorunun kendisine yöneldiğini ve cevap vermesi gerektiğini anlamıştı. Zaten küçüklüğünden beri her şeyi çabucak anlayabilmesiyle övünürdü. "Haklısınız efendim," dedi. "Ben de başından beri bu adamın özel eğitilmiş biri olduğunu söylüyordum zaten." Amirin konuşması hızlı hızlı çalan telefonun ziliyle bölündü. Müdür avizeyi kaldırdı. Yukarıdan Abu Zer'le ilgili gelişmeleri soruyorlardı. Müdür gerekli açıklamaları yaptı ve merak etmemelerini, olayı en kısa zamanda çözeceklerini söyledi. Avizeyi yerine koyduktan sonra amire döndü. "Görüyorsun bak," dedi. "Yukarısı bizden iyi haberler bekliyor. Hadi şimdi iş başına." Amir odasına döndü. Sorgucular kendisini bekliyorlardı. "Beyler," dedi. "Abu Zer'le ilgili yeni bir haber aldım. Yaptırdığım araştırma sonucu bu adamın kısa bir süre önce serserilik suçundan nezarette bir ay kadar kaldığını ve daha sonra İstanbul'un dışına atılmasına rağmen yeniden geriye döndüğünü öğrendim." "Neden geri dönmüş?" Amir biraz düşündü. "Çünkü adamın görevleri var." "Neymiş o görevleri?" Amir çevresindeki polisleri süzdü. "İşte düğüm burada. Gördüğünüz gibi parçalar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz de bu parçaları yerli yerine koyup birbirine ekleyeceğiz. Hadi şimdi görev başına." Sorgu yine aynı şekilde ve aynı şiddetle başladı. Abu Zer'e durmadan neden geri döndüğünü, nerede kaldığını, kimlerle görüştüğünü sorup durdular. Abu Zer'in bedeni defalarca havaya kalktı indi. Aynı anda iri bedeni elektrikle defalarca titredi, sarsıldı. Ama o ağzını açıp cevap bile vermedi. Yalnızca bir seferinde neden hiç konuşmadığını sorduklarında, "Konuşup da sizin dikkatinizi dağıtmak istemem," dedi. "Ne de olsa siz devlet görevi yapıyorsunuz. Bu yüzden kıymetli zamanınızı almak istemem. Siz bana aldırmayın, işinize devam edin." Bu sözler karşı taraftakileri daha da sinirlendirdi. 5. Sorgu böyle hiç yavaşlamadan 7 gün boyunca sürdü. Bu 7 gün boyunca yukarısı müdüre, müdür amire, amir de kendi aslarına durmadan bağırıp çağırdı. Sonunda amir müdüre, Abu Zer'in kimliğinin doğruluğunun öğrenilmesi için Abu Zer'in kimliğinin kayıtlı olduğu köyden bir akrabasının bulunup buraya getirilerek Abu Zer'le yüzleştirilmesini önerdi. Müdür bu öneriden aslında bayağı memnunluk duymuştu ama belli etmedi. "Evet, ben de şimdi sana bunu söyleyecektim," dedi. "Bu işi derhal yapın. Ayrıca Abu Zer'i geniş bir hücreye koyup yanına da bizim yetenekli arkadaşlardan birini bırakın. Bir süre onun yanında kalsın. Belki ağzından bir şeyler alabilir." Amir, "Haklısınız efendim," dedi. "Ben de size aynı şeyi söyleyecektim." Abu Zer'i geniş bir hücreye koydular. Abu Zer zorlukla köşeye kadar gidip sırtını duvara yasladı. Uyuşmuş ayaklarını ileri doğru uzatarak oturdu. İçerisi iki kişinin yatabileceği büyüklükte, her yana çıplak betonla çevrili, tavanında soluk bir ampulün yandığı bir yerdi. Abu Zer'i içeri koyduktan bir süre sonra dışarıda tokat şaklamalarına benzer sesler duyuldu. Güçlü bir patırtı koptu. Hücrenin kapısı açıldı, içeriye yeni birisi itildi. Bu yeni kişiyi getiren görevli pis küfürler savurdu ve demir kapı gürültüyle yeniden kilitlendi. Bu aradaki zamanda Abu Zer acıyla kavrulan vücudunun sanki bir parçası değilmişçesine zorlukla hareket ettirebildiği kollarına rağmen uyumaya çabalamıştı. Ama sorgu odalarından durmaksızın kulağına ulaşan vahşet altındaki insanların çığlıkları yüzünden bir türlü uyuyamamıştı. Sorgudaki bu kadın ve erkeklerin dayanılmaz feryatları Abu Zer'in beyninin içini oyuyordu sanki. Ve ne kadar duymamaya çalışırsa çalışsın, ne kadar kulaklarını parmaklarıyla tıkamaya çalışırsa çalışsın, yürek parçalayan feryatlar kafasının içinde köşe kapmaca oynuyorlardı. İçeriye yeni birinin atılmasıyla birlikte Abu Zer gözlerini araladı, yeni gelene baktı. Bu 22-23 yaşlarında oldukça genç biriydi. Uzunca seyrebilecek saçları kulaklarının yarısını örtüyor, dağınık olmalarına karşın pek kirli görünmüyorlardı. gül olmayan kaşlarının altından kısık gözlerle çevresine ve Abuzer'e bakıyordu. Yuvarlak yüzünü bakımlı sakalı süslüyordu. Sakalını bir iki gün önce düzelttirdiği meydandaydı. Üzerindeki kot pantolon bir hayli temizdi. Ayaklarında yeni boyalı siyah ayakkabıları göze çarpıyordu. Yeni gelen ah uf diye bir takım sesler çıkartarak Abuzer'in ilgisini çekmeye çalışıyordu. Sırtını duvara dayayarak Abuzer'in yanına oturdu. Geçmiş olsun birader dedi. Abuzer sağ ol diye cevapladı karşısındakini ve gözlerini yeniden yumdu. Berbat bir yer burası dedi yeni gelen. Korkunç bir yer. Bilsen bana kaç gündür neler yaptılar rezil herifler. Bunları dışarıda bir elime geçirsem neler yapmazdım. Abuzer gözlerini hiç aralamadan böyle konuşmamalısın dedi yeni gelene. Onlar sadece görevlerini yapıyorlar ve görevlerini en iyi biçimde yerine getirmek için çalışıyorlar. Bu yüzden onlara kızmamalısın. Tam aksine memnun olmalısın. Düşün ki yarın ülkeler arasında bir savaş çıksa, sen de savaşırken düşman kuvvetlerinin eline esir düşsen, sana ne yapacaklarını sanıyorsun? Tabii ki şimdi burada yapılanların aynısını. Orada sana ülkenle ilgili sırları soracaklardır. Sen bu gibi durumlara şimdiden hazırlıklı olduğundan memleketine sırlarını vermeyeceksin. İşte böyle bir olaya karşı seni hazırladıkları için buradakilere karşı çok şey borçlusun. Bu uygulamadan geçtiğimiz için bizler çok şanslıyız. Eminim ki bunların ellerinde daha geniş imkanlar olabilse bütün vatandaşlar üzerinde bu tip uygulamalar yapacaklardır. Ama ellerindeki olanaklar ancak bu kadar ve bu da ancak bizim gibi şanslı insanlara nasip oluyor. Yeni gelen Abuzer'in suretine dikkatle bakıp onun bu sözleri hangi niyetle söylediğini anlamaya çalıştı. Ancak karşısındaki gözlerini yummuştu ve yüzünde de hiçbir tepki yoktu. Konuşurken sadece dudakları oynuyordu, hepsi o kadar. Sen de amma yaptın ha dedi yeni gelen. Bize burada neler yapıyorlar sen nasıl konuşuyorsun? Eminim ki bu sözleri sırf latife olsun diye söyledim. Yoksa insanın böyle bir işkenceden sonra bu tip sözleri söyleyebilmesi için tam anlamıyla bir aptal olması gerekir. Oysa sen hiç de aptal birine benzemiyorsun. Zaten ben seni önceden bir yerde görmüş gibiyim. Nerede karşılaştık acaba? Ortak arkadaşlarımız olabilir mi? Acaba bir mitingde ya da başka bir eylemde mi karşılaştık? Ne dersin? Abuzer üşüdüğünü hissetti. Ceketinin yakasını yukarı kaldırdı. Bazen ben de senin gibi bir kişiyi birine benzetirim. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. İnsanlık hali tabii. Bir seferinde bir kahvede otururken birisini birine benzettim. Onun o olduğundan o kadar emindim ki arkasından yavaşça sokulup gözlerini ellerimle kapadım ve bil bakalım ben kimim dedim. Adam birden şaşırmıştı. Çeşitli isimler saydı. O sırada dikkatle bakınca adamın kulaklarının güreşçi kulaklarına benzediğini fark ettim. Güreşe merakın varsa bilirsin. Güreşçiler devamlı minderde bir oraya bir buraya yatıp çeşitli oyunlar yaparlarken kulaklarını ezdirirler. Bunun sonucunda çoğunun kulaklarının asıl şekli bozulur ve kulakları kışlık sarımsak kafası gibi olur. Neticede lafı fazla uzatmayalım. Adamın o benim zannettiğim adam olmadığı anlaşıldı ve tahmin edebileceğin gibi adam milli güreşçi çıktı. Onlarca kez özür dilememe karşın adam zorlukla sakinleşebildi. Bir de sakinleşmeseydi başıma neler gelebileceğini düşünebiliyor musun? Herhalde beni kaldırıp kaldırıp yere vururdu. Ya işte böyle. O günü kazasız belasız atlattım. Ama bir de gel bana sor. Ama yine de seni tanıdığımı zannediyorum diye ısrar etti yeni gelen. Seninle şu Şişli semtindeki yürüyüşte karşılaşmışız gibi geliyor. Yoksa Ümraniye'deki polisle çatışmalı geçen yürüyüşte mi beraberdik? Şimdi tam çıkartamıyorum. Ben illegal çalışırdım. Şimdi benden diğer arkadaşlarımı soruyorlar. Ama ben kimseyi söylemedim. Ölsem de söylemem zaten. Biz böyle eğitildik. Sır verir sır vermeyiz öyle değil mi? Sen de kimseyi söylemeseydin. Söyledin mi? Arkadaşları ele vermedin değil mi? Abuzer ısınmak için ceketinin içine gömüldü. Bu havalar tam balık havasıdır dedi. Şimdi güzel levrek, lüfer, karagöz çıkar. Bir seferinde 3 saat içerisinde tam 17 kilo kadar karagöz yakalamıştım. Karagöz zor balıktır. Yemi iyi seçeceksin. Oltanın derinliğini iyi hesaplayacaksın. Bunlar hep ustalık ister. Ayrıca balığın çıkacağı saatleri iyi bileceksin. Yoksa saatlerce beklersin. Yeni gelen sıkıntıyla kımıldandı. Benim üzerimde 2 tane silah yakaladılar dedi. Bununla da yetinmeyip diğerlerinin yerlerini soruyorlar. Beni örgütün askeri kanat sorumlusu olmakla suçluyorlar ama ben hiçbirisini kabullenmedim. Yeni gelen bunları anlatırken Abuzer yavaşça sırtını aşağı kaydırdı. Beton zemine uzandı. Sızlayan kolunu başının altına koyup sırtını yeni gelene döndü ve bir süre sonra hafif bir horlama sesi duyuldu. Yeni gelen konuşmasının arasına karışan bu horlama sesiyle karşısındakinin kendisini dinlemediğini anlayınca sustu. Birkaç kez hey hemşerim uyan dediyse de Abuzer oralı olmadı, horultusunu sürdürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra hücrenin mazgal deliğinde bir çift göz belirdi. Dikkatlice içeriye baktı. Hareketsizliği görünce kapıyı açıp bir süre önce getirdiği şahsı dışarıya çıkardı. Doğru amirin odasına gittiler. Amir meraklı genç polisi bekliyordu. Genç polis odaya adımını atar atmaz merakla iyi haberler var mı diye sordu. Olumsuz yanıt alınca suratı asıldı. Oturduğu yerden kalkıp odanın içerisinde bir iki tur attı. Hiçbir şey mi öğrenemedin? Hiçbir şey mi? Diye öfke ve umutsuzlukla sorusunu yeniledi. Herif çok kurnaz efendim dedi genç polis. Devamlı aptal numarasında. Bu rol o kadar iyi oynuyor ki bir ara ben bile bu herif gerçekten süper bir aptal diye düşündüm. Ben ona kendisini bir yerden tanıdığımı, acaba nerede karşılaştığımızı soruyorum. O bana güreşçilerin kulaklarından bahsediyor. Ben ona silah yakalattığımdan söz ediyorum. O bana balıkları anlatıyor. Sonunda da horlamaya başladı. Ben baştan demiştim diye söylendi amir. Ben başından beri demiştim. Çok iyi eğitilmiş bu adam. Şimdi müdür yine kızacak bize. Amiri sıkıntı bastı. Kravatını gevşetti, gömleğinin üst düğmesini açtı, cebinden çıkarttığı mendiline alnında biriken terleri sildi. Müdüre ne diyeceğini düşünüyor, söyleyecek bir şey bulamıyordu. Genç polise döndü. Bir şey beceremedin diye bağırdı. Lafa gelince mangalda full bırakmazsınız, işe gelince sıfır. Herifin yanında bir saat kaldın, ortada bir bok yok. Ne işe yararsınız siz? Ben olmazsam bir iş beceremezsiniz. Her şeyi benden beklersiniz. Nedir bu yahu? Her şeye ben yetişemem ki. Herifin beni sesimden tanımayacağını bilsem ben giderim yanına. Bak nasıl alırdım lafları ağzından. Ama daha ağzımı açmadan anlar benim kim olduğumu. Sen bizim Mehmet'i yolla buraya. Bir de o denesin bakalım. Genç polis odadan çıktı. Biraz sonra amirin çağırdığı polis geldi. Sipsivri boyuyla tarla korkuluğu gibi bir adamdı. Patlak kahverengi gözleri ve karga gibi burnu vardı. Üzerindeki soluk renkli ceketin kolları bir hayli kısaydı ve bileklerini dışarıda bırakıyordu. Amir ona görevi kısaca anlattıktan sonra sabırlı ve sakin olmasını, çok iyi rol yapmasını, arada bir inleyip çok acı çektiğini hissettirmesini öğütledi. Korkuluk tipli polis hücreye girdiğinde Abuzer uyumaya devam ediyordu. Korkuluk tipli Abuzer'in yanına yerleşti ve inleyip sızlamaya başladı. Öylesine yüksek sesle inliyordu ki en nihayetinde Abuzer gözlerini aralayıp ona bakmak zorunda kaldı. Abuzer'in kendisine baktığını gören korkuluk tipli polis, ondan kendisine biraz yardım etmesini, kollarını ve bacaklarını ovalayıp masaj yapmasını istedi. Üzgünüm dedi Abuzer, kollarımı istediğim gibi hareket ettiremiyorum. Korkuluk tipli polis, öyle mi, sen de mi diyerek şaşkınlığını belirtti. Demek seni de çok ezdiler, beni tam 45 gün önce evimden aldılar ve o günden beri buradayım. Her gün her gece durmadan ezdiler beni, mahvettiler. Ümraniye'de oturuyorum ben, sen nerede oturuyorsun? Abuzer, benim sabit bir yerim yok diye cevap verdi. Zaten İstanbul'a da yeni gelmiştim. Polis arkadaşlar benim burada kalmamı daha uygun görmüş olmalılar ki misafir ediyorlar. Beni de sevdiler, pek bırakmaya da niyetleri yok anlaşılan. Sana bana böyle davrananlardan nasıl arkadaşlar diye bahsedebilirsin diye çıkıştı öteki. Dışarı çıkınca bu tavrından arkadaşlara bahsedeceğim. Bizim Mustafa Söğüt'ü tanır mısın? Hani önderlerimizdendi, şimdi cezaevinde. Mustafa isminde birisini tanırım. 70 yaşlarında yaşlı ve zorlukla görebilen bir ihtiyardı. Adana'da şalgam suyu satardı. Geçen yıl Şubat ayında kansere yakalandı. Hastanede yattı bir süre. Doktorlar bu iyileşemez deyip hastaneden çıkarttılar, evine gönderdiler. Her gün biraz daha eriyip bitiyordu. Herhalde şimdiye değin ölmüştür. Ben onu demiyorum. Mustafa Söğüt'ten bahsediyorum. Hani şimdi cezaevinde, gazetelerde yazmıştı. Sonra Selami vardı. O da şimdi hapiste. Bir de Hasan vardı, öğretmendi. Bunları tanımıyor musun? Hepsi benim arkadaşımdı. Nasıl tanımazsın? İyi düşün, belki hatırlarsın. Korkuluk tipli polis konuşurken arada bir inliyor, sızlıyor, kollarını sanki acıdan sızlıyorlarmış gibi ovuşturmaya çalışıyordu ve sık sık, ah ah, mahvettiler beni, kolumu kanadımı kırdılar diye söyleniyordu. Ah, şimdi şöyle bir demlik çay olsaydı diye söylendi Abuzer. Amma iyi giderdi. Çay deyip geçme. Herkes demleyemez çayı. Önce suyu iyi kaynatacaksın. Su kaynarken çayı demliğin içine koyup su kabının üzerine yerleştireceksin. Böylece alttaki kaptan çıkan su buharı demliğin içindeki çayı tamamen kurutup nemini alacaktır. Kaynayan suyu yavaş yavaş çayın üzerinde gezdire gezdire dökeceksin, acele etmeden. Çünkü acele işe şeytan karışır. Su koyma işi bitince demliği hafif ateşin üstüne koyup çayı ağır ağır kabartacaksın. Ama burada en önemli nokta, kabarttığın çayı çatlattırmayacaksın. Çatlattırdığın an çay haşlanır ve tadı acılaşır. En önemli nokta bu. Bunun için de gözünü çaydan ayırmayacaksın. Sonra demliği su kabının üzerine bırakacaksın. Çay kendiliğinden yavaş yavaş çökecektir. Ondan sonra da zevkle içebilirsin. Korkuluk tipli sıkılmaya başlamıştı. Bu askeri darbe bizi yaktı dedi. Bu darbe tamamen Amerikan tezgahıdır. Sence de öyle değil mi? Bu işler beni ilgilendirmez dedi. Bu büyüklerin bileceği bir iştir. Bizim anlayacağımız işler değildir. Ben şahsen her şeyi maydanoz olmasını seven bir insan değilimdir. Bir seferinde yolda yürürken önümde iki kişinin kavga ettiğini gördüm ve onları ayırmak gerektiğini düşündüm. Araya girip onları ayırmaya çalıştım. Bir süre sonra da bunu başardım. Kavgacıların birisini bir tarafa, diğerini bir başka tarafa gönderdim. Yaptığım işten gurur duyarak yoluma devam ettim. O sırada öğlen vaktiydi ve karnım çok acıkmıştı. Pek tabii karnımı doyurmak için bir lokantaya girip karnımı doyurdum. Kasaya hesabı ödemeye giderken elimi cebime attığımda cüzdanımın yerinde yerler estiğini fark ettim ve dolayısıyla çok zor durumda kaldım. Kolumdaki saati lokantaya rehin bırakıp bir arkadaşımdan borç para aldım ve lokantaya getirip saatimi kurtarabildim. O kavga edenlerin numara yapan yan kesiciler olduklarını nereden bilebilirdim? Demek ki insan üzerine vazife olmayan işlere karışmamalı ve boş yere çenesini yormamalı. Abuzer sözlerini tamamlarken hücrenin kapısı açıldı. Bir polis bir parça ekmek ve 4 tane buruşuk zeytin getirip gitti. Abuzer ekmeği kucağına koydu. Yanındakine ekmeği paylaşmalarını önerdi. Korkuluk tipli polis midesinin son günlerde bozulduğunu, ne yerse hemen geri çıkardığını söyleyerek bu öneriyi geri çevirdi. Abuzer, teklif var ısrar yok diyerek ekmekten bir parça koparıp ağrıdan sızlayan çenelerine rağmen çiğnemeye çalıştı. Verdikleri ekmeğe bak dedi korkuluk tipli. Kim bilir kaç günlük bayat ekmek bu. Bayat ekmek daha iyidir dedi Abuzer. Bir doktor tanıdığım vardı. O söylemişti. Taze sıcak ekmek mideyi zorlarmış. Çünkü sıcak ekmek henüz nemli olduğundan yarı hamur halde mideye inermiş ve mide bunu öğütürken çok zorlanırmış. Oysa bayat ekmeği öğütmesi çok kolaymış ve mide zorlanmazmış. Korkuluk tipli içinden sevindi. Acaba bu doktor kimdi? Neciydi? Herhalde örgütün doktoruydu. Evet dedi korkuluk tipli polis. Sesindeki sevinci belli etmemeye çalışarak. Bu söylediklerin doğru. Bunları hangi doktor söylediyse iyi bir doktormuş. Acaba ismi neymiş bu doktorun? Benim de midem rahatsız. Buradan çıkınca ona gitsem. İsmini bilmeme imkan yok. Bundan 8 yıl önce bir fırında çalışmıştım. Bu doktor her gün akşam eve dönüşte 2 ekmek alır, daima sabahtan kalma ekmek isterdi. Biz onun için her gün 2 ekmeği sabahtan ayırırdık. Niye böyle yaptığını sorduğumuzda anlatmıştı bunları. Herhalde burada da bizim sağlığımızı düşündüklerinden böyle bayat ekmek veriyorlar. Yan odalardan birinde yine çığlıklar yükseldi. Bu bir genç kızın sesiydi. Korkuluk tipli sese kulak kabartıp tüm dikkatini o yana verdi. Bir süre çığlıkları dinledi. Ardından son derece üzgün bir ses tonuyla ''Bu benim karımın sesine benziyor.'' dedi. ''Evet evet kesinlikle onun sesi. Vay aydın namussuzlar vay. Demek bunu da yapacaklardı ha. Ama bizler böyle şeylere hazırlıklıyız. Bu tip hareketlerle bizi yıldıramazlar öyle değil mi?'' Korkuluk tipli Abuzer'e baktı. Abuzer ceketinin içinde biraz daha büzüşerek ''Burası biraz soğudu galiba.'' dedi. Polis bu yanıttan memnun kalmamıştı. Ama belki bir şeyler öğrenebilirim umuduyla sorularını sürdürdü. ''Sen de evli misin?'' ''Hayır. Hiç mi evlenmedin yoksa evlenip boşandın mı?'' ''Hiç evlenmedim. O zaman sevdiğim bir kız vardır mutlaka.'' Abuzer karşısındakinin sorusuna soruyla yanıt verdi. ''Var mıdır dersin?'' Korkuluk tipli yerinde kıpırdandı, canlanır gibi oldu. ''Vardır mutlaka.'' Abuzer gözlerini yeniden yumdu. ''Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamalısın dostum.'' dedi. ''Hayat şaşırtıcı olaylarla doludur. Ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bu konuda yanılıyorsun. İnan seni üzmek istemezdim. İçerideki arkadaşları üzmek istemediğim gibi senin tahminlerini doğrulamak isterdim. Ama nasıl olabilirdi olmayan şeyleri olmuş gibi söyleyebilirim. Üzgünüm dostum. İzin verirsen şimdi biraz kestirmek istiyorum.'' 6. Korkuluk tipli amirine raporunu veriyordu. ''Her türlü yolu denedim efendim.'' diyordu. Yalnızca Adana'da Şalgamcı Mustafa isminde birisinden ve bir doktordan bahsetti. Şalgamcı Mustafa 75 yaşındaymış ve söylediğine göre şimdi ölmüş. Doktorun ise ismini bile bilmiyor. Bana kalırsa bu herif gerçekten bir aptala benziyor. Acaba diyorum biz yanlış adamı yakalamış olmayalım. Korkuluk tipli sözlerini sürdürecekti. Ama amir sert bir sesle onu susturdu. ''Bana kalırsa'' dedi ''aptal olan o değil sensin. Bugünlerde biraz fazla çalışınca kafan durdu herhalde. Biz seni herifin yanına niçin gönderdik, sen bana neler anlatıyorsun? Ben senin yaşın kadar bu meslekte görev yaptım. Bana neyin ne olduğunu öğretmeye kalkışma. Ben insan sarrafıyım be. İnsana şöyle bir bakar, onun ne bok olduğunu anlarım ve kesinlikle yanılmam. Anlıyor musun beni?'' Korkuluk tipli, söylediklerinden bin pişman, kendi kendine lanetler yağdırıyordu. Tam son günlerde amirin gözüne girmeye başlamışken, 10 paralık bir aptalın yüzünden bir çuval inciri berbat etmişti. Özür dilerim efendim dedi. Gerçekten yanlış anladınız beni. Ben size akıl vermek niyetinde değilim. Tabii ki böyle bir şeyi düşünmek bile istemem.